Oğlum şu malları bir satamadım be.
Nereden satacağım baba?
Kendi e-ticaret sitenden. Ben mi anlatayım?
Ben anlatayım. İKAS'la kendi e-ticaret sitenizi ücretsiz açabilirsiniz. HepsiJet işbirliğiyle ürünlerinizi 59 TL'den başlayan fiyatlarla güvenle kargolayabilirsiniz. Üstelik Fiba Banka'dan İKAS'lılara özel %0 faizli 75 bin TL'ye varan ticari kredi imkanı var. E-ticaretteki tüm ihtiyaçlarınıza çözüm İKAS'ta. İKAS, KOBİ'lerin yanında.
Atiye Bey merhaba.
Merhabalar Semih'ciğim.
Nasılsınız?
Ya garip bir ruh hali içindeyim. Böyle çok yüksek coşkularla büyük derinlikleri bir anda yaşıyorum.
Önce videoyu beğenmeni ve katı butona basmanı rica ederim seyircilerimizden. Ardından da sponsorumuz İKAS'a çok teşekkür ederek başlayalım. E-ticarete başlamak isteyenler için en doğru adres İKAS. Şimdi İKAS ile e-ticaret sitesi açmak çok kolay. Açıklamadaki linki tıklayarak birkaç dakika içerisinde mavi hizmetlerinizi tüm dünyaya satabiliyorsunuz. Ve İKAS'ın çok güzel 3 tane özelliği var. Ücretsiz e-ticaret sitenizi kurabiliyorsunuz. Sıfır faizli kredi imkanı var ve uygun fiyatlı kargo çözümleri. Bunların hepsi İKAS'ın hizmetleri arasında. Herkesi açıklama kısmındaki linke tıklayarak İKAS ile e-ticaret dünyasına girmeye davet ederim. Bu arada programımızın içinde de e-ticaretle ilgili bir sorum olacak. E-ticaret dünyasında önemli satın alma, değiştirme var.
Evet,
onları konuşacağız. Diyelim ve konu başlıklarımızı hızla sayayım size. Biraz önce söylediğiniz gibi Mehmet Şimşek'in vergi ile ilgili. Daha doğrusu Mehmet Şimşek genel bir açıklama yaptı ama vergi kısmı çok dikkat çekti, gündeme geldi. Onu soracağım size. AK Parti içerisinden ve AK Parti yakın isimlerden de Mehmet Şimşek'e yönelik eleştiriler var. Onları nasıl konuşacağız? Türk yarısı aşırı değerli mi? Bunu soracağım. Yine siz de bu konuda bir paylaşım yaptınız. Bu zaten bitmeyen bir soru. Bakalım son durum ne? Onu konuşalım. Bir de işte e-ticaretle başta olmak üzere birkaç tane konuda kısa sorun var size. İstiyorsanız başlayalım.
Hepsine hazırım vallahi. Salla gitsin. Gönder.
Evet, Mehmet Şimşek'in açıklamaları. Fatih Karahan da birkaç gün önce yapmıştı biliyorsunuz. Mehmet Şimşek de yaptı. Arka arka açıklamalar yapılıyor. Genel olarak açıklamanın tonunu, Mehmet Şimşek'ten bahsediyorum. Tonunu çok siyasi perspektifi çok olan, siyasi yönü çok olan açıklama olarak görenler var. Özellikle İmamoğlu'nun tutuklanmasından sonra başlayan süreci değerlendirmesine dair sözleri. Bir o kısmı sorayım, sonra vergi kısmına geçelim.
Ya yani ben bunu anlamakta çok büyük güçlük çekiyorum. İktidarın mensubu, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından atanmış bakan. Herhalde ya olur mu böyle şey, Ekrem İmamoğlu suçsuzdu, ihanet ettiniz Türkiye'ye diyecek değil yani.
Ama piyasa etkisini küçümsüyor gibi yani, oldu geçti.
Ben de küçümsüyorum açıkçası. Reel ekonomi etkilerini yeni yeni görüyoruz. Kimsenin onu sorduğu yok. Günde 100 tane YouTube kanalı seyrediyorum. Muhalefeti de suçluyorum. 50 milyar dolar dediğim gibi
60 oldu 60.
Yok canım hayır, para 60. Geri dönüyor ya. Ya vallahi hakikaten yani hızla geri dönüyor para, şaka yapmıyorum. Elimde de günlük veriler var yani. Yani Türkiye'nin içine sokulduğu bu yalan girdabından hakikaten bıkıyorum yani. Hakikaten bıkıyorum.
128 milyar dolar negede tartışması olmuştu.
Evet.
Bu da 60 milyar dolar neredeyse.
Şimdi bak, o da suni bir tartışmaydı ama ben Özgür Öze ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na çok büyük saygım olduğu için kenardan izledim onu yani. Seçimlerden önceydi. Bak kardeşim, Norveç'in bir servet fonu var değil mi?
Evet.
Bu servet fonunun kaynakları nereden geliyor? Kuzey Denizi'ndeki petrol havzalarının elde edilen gelirleri ileride yaşlanacak olan nüfusun emekli ihtiyaçlarını karşılamak için biriktiriliyor. Bu ülkenin cari fazlası var ve onu bir servete dönüştürüyor. Bu şekilde elde edilen rezervler milli servettir. Ötekilerin hepsi Merkez Bankası'na park edilmiş paradır. Gelirler giderler. Çok düşük değillerse çok fazla olması veyahut da miktar azalması ekonomi anlamında hiçbir şey ifade etmez. Bunu ben Türk halkına anlatamıyorum kardeşim ya. Merkez Bankası'nın net rezervi. Merkez Bankası'nın net rezervi de senin benim servetim değil. O da borçlanılmış, daha doğrusu bankalardan muzam karşılık olarak alınmış paralar veyahut da döviz bozduranların geçici olarak Merkez Bankası'na park ettiği paralar. Dolayısıyla bu argümanla karşıma gelenlere yani artık cevap vermekten şeyim. Ekonomi etkilerini konuşalım. Bak çok ciddiyim. İmalat sanayi PMI açıklandı. 47'de çakılı kaldı. Daha önemlisi MÜSİAD, SAMEX, Bileşik Tedarik Yöneticileri anketi 5 puandan fazla düştü. Şu anda ciddi bir güven şokunun başlangıcını görüyoruz. Bu birkaç haftalığına mı yoksa bundan sonra devam eder ve Türkiye'de hakikaten bugün zannederim BOFA yazdı, Bank of America. Evet. Türkiye bir sert fren ve de ani duruş şeyi mi sergiler? Gerçek zarar budur Ekrem İmamoğlu operasyonunun.
Ama şunu başta Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına Ekrem'e çok büyük zarar olmadığını söylemiştiniz. Şimdi evet. Onu netleştirmek istiyorum. Zarar oldu mu olmadı mı?
Oldu, henüz çok belirgin değil. O zaman da ancak bunu verilerle teyit edebileceğimizi söyledim.
Piyasaya kısıtlı bir etkisi oldu diyorsunuz. Evet. Ama ekonomi etkilerini ancak göreceğiz. O ne kadar büyük.
Ekonomi etkilerini görmeye başlıyoruz. Ne kadar derin olacağını bilmiyoruz. Ve bunlar kalıcı mı, geçici mi? Yani işte bir örnek, Trump'ın 2 Nisan Özgürlük Günü. Arkasından S&P tam ayı pazarı sınırına geldi. %20. Dün düştü ama 2 gün önce bunun yarısını geri almıştı. Kimse de Amerikan ekonomisi batıyor da toparlanıyor diye bir yorum yapmadı. Çünkü bunun gerçekle bir alakası yok. Piyasa her zaman toplumun görüşü veya ekonomi hakkında doğru mesajlar vermez. Bir güven şoku olduğu kesin. Geçen hafta bunu söylemiyordum çünkü elimde o veriler yoktu. ISO, İmalat Sanayi, PMI ve MÜSİAD ay başlarında yayınlanırlar. Ama mesela şeyde bunu göremiyorsun bak. Bu güven şokunu Konda'nın yaptığı ankette göremiyorsun. Kalka sormuşlar CHP'nin boykotuna katıldınız mı diye. Evet. Açıkçası biraz hayal kırıklığı olarak gördüm sonuçları. Çünkü ben samimi olarak muhalifim, herkes biliyor. Sadece %24 katılmış.
Türkiye'nin %24'ü, CHP'nin değil.
Evet, Türkiye'nin %24'ü. Ama bu CHP'nin oy oranına eşit zaten. Tabii. Ben çok daha geniş bir katılım bekliyordum. Dolayısıyla şu anda toplumun kalıcı bir güven şokuna, ne iç talep anlamında ne sabit sermaye yatırımları ve üretim anlamında kalıcı bir güven şokuna girdiğini söylemeyiz.
Ne olursa söylersiniz, ne göreceksiniz veride?
Valla yine benim artık ana haber kaynağım YouTube, ana medyadan tamamen umudumu kestim. Onlar TV var.
Evet.
Değil mi? Çok değerli insanlar. Ruşen abi, benim çok saygı duyduğum bir
benim
insan.
Benim hocam sayı.
Evet.
Hocam da sayı.
Her ikisi de yakında aralarında Erdoğan'a yakın olduğu iddia edilen büyük iş insanları dahil olmak üzere iş dünyasına da bir operasyon geleceğini söylüyorlar. İnşallah bunlar yanlış duyumlardır. Yani yanlış aktarılan değil, bu duyumu veren yanlış bilgi veriyordur. Çünkü böyle bir şey olursa o zaman Türkiye ekonomisi çok derin bir resesyona girer. Ben her yerde söyledim ve her yerde de suratıma tükürdüler. Şu anda yavaş yavaş kurumsal mevduatın DTH'dan TL'ye döndüğünü görüyoruz. Bireysel mevduatta daha çok hafif bir çözülme var. Eğer bu tip bir iş dünyasına geniş çaplı bir operasyon başlamayacaksa birkaç hafta içinde kazanını kaybedilen rezervlerin büyük kısmının geri alındığını görürüz. Ama maalesef işte bu sabah kalkıyoruz. İsmini verelim mi vermeyelim mi bilmiyorum. Önde gelen bir iş insanı yine sudan bir bahaneyle telefonla soruşturulmaya çağrılıyor. Ve arkasından tutuklanıp cezaevine gönderiliyor. Ben şu anda içinde bulunduğumuz durumu FETÖ savcısı Zekeriya Öz vardı. Neredeyse Allah cezasını versin. Onun yaptıklarına benzetiyorum. Bütün bunlar Sayın Erdoğan'ın bilgisi ve onayı doğrultusunda mı yapılıyor? Yoksa birileri kendi pozisyonlarını kurtarmak için ona yaranacak operasyonlar mı çekmeye çalışıyor emin değilim. Ama bu şekilde giderse çok derin bir güven krizi ve bunun arkasından da ekonomik ve finansal bir krize girebiliriz.
Peki buradan şeye geçelim, Mehmet Şimşek'in vergi açıklamasına. Vergi kaçacağını tespit etmek için bütün organize sanayi bölgenin giriş ve çıkışlarında büyük şehirlerin bütün ana arterlerinde kalıcı olarak mavi memuru bulunduracaklarını söyledi. Bu tepki çekti. Pek bir açıklama yapmayan İfat İsacıkoğlu bir böyle şey mi olur diye bir tweet attı. Yani belki görmüşsünüzdü. Sessizliğini bozdu Mehmet Şimşek'e eriştirmek için. Ki İfat İsacıkoğlu üzerinde TOB'un Mehmet Şimşek'i desteklediğini biliyoruz açıklamalarıyla. Burada Mehmet Şimşek'in bu vergi açıklaması özelliği nasıl buluyorsunuz? Ondan sonra da gerçekten AKP içinde Mehmet Şimşek karşıtlığı güçleniyor mu?
Valla şanssız bir açıklama olarak görüyorum.
Mehmet Şimşek'in açıklaması.
Evet, evet. Yani bu biraz bir çaresizliğin ifadesi
oluyor. Ama şanssız açıklamalar atıyor sanki. Biliyorsunuz geçen de borsa hakkında bir açıklama yapmıştı. O da bir şanssız, tırnak için şanssızlık.
Yani kendini dediğim gibi çok zor bir durumda. Şimdi Mehmet Şimşek yahut yani Mehmet Şimşek, Ali Babacan hep aynı ekolden gelen merkez sağ ya da liberal tandanslı insanlar. Bunların Ekrem İmamoğlu veyahut da siyasetin başka aktörlerine Sayın Ümit Özdağ çekilen operasyonlara onay vermesi mümkün değil. Dolayısıyla çok ince bir zeminde buz pateni yapıyorlar zaten. İkincisi yani öyle bir ekonomik konjonktürden ya da siyasi konjonktürden geçiyoruz ki Yüksek İstişare Konseyi üyesi ve ekonomik işlerden sorumlu yani Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi de eleştiriyor. Yani şu anda hakikaten Mehmet Şimşek'in, Sayın Erdoğan ve Sayın Cevdet Yılmaz'dan başka destekleyen hiç kimse yok Türkiye'de. Kendinizi bu durumda görün, yani biraz empati yapalım ve bir şeyler yaptığını anlatmaya çalışıyor. Ama bu çok yanlıştı. Gerçekten bu şekilde korku salmaya gerek yok. Bak şeyleri destekledim mesela işte.
Evet, desteklediniz onu.
Doktorlar çağrılıyor.
Serbest meslek.
Evet, beni de çağırın. Zaten çağırıyorsunuz. Bazen bir şeyler buluyorlar, ben de seviniyorum. Yani cezasını ödüyorum ama o parayı unutmuşum. Onu da alıyorum. Allah razı olsun. Bu ekonomi programı gider. Hiçbir şey olmaz. Yani bu şekilde devam eder. Kriz mriz yok. Ekonomi programı çöktü. İşte devalüasyon olacak, şu bu diyenler hayal kuruyorlar. Ama ben Özgür Özel'in, sayın başkanım isterse ben 10 günde istifa ederim, kaçacakmış sözlerini ciddiye alıyorum. Yani bir ana muhalefet partisi lideri, darbe finansörü diyor. Tamam, o siyasi bir söylem. Ama ekonomi bakanının istifa edeceğine dair bir duyum aldıysa bunu ciddiye almak durumundayız. Yani öyle bir şey olursa veyahut da görevden alınırsa, çünkü sürekli olarak ben kendi kafamda tahayyül ediyorum. Her gün birileri muhakkak Mehmet Şimşek'i Erdoğan'a şikayet ediyor. Ve Sayın Erdoğan bir anda fikrini değişti de Mehmet Şimşek giderse, o zaman çok yani Naci Ağbal günlerini ararız. Kendisine de saygımı ifade ediyorum buradan. Gerçekten çok kritik günlerden geçiyoruz. Ama bu bir ekonomist olarak işin siyasal boyutunu hiçbir şekilde küçümsememe rağmen ben aslında Türkiye ekonomisine gelecek zarar anlamında çok kritik bir döneme girdiğimizi ve eğer yani yatıştırıcı açıklamalar gelmezse, mesela İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca bazı kadro değişiklikleri yapılmazsa iş dünyası güveninin tamamen çökmesinden çok endişe ediyorum.
Öyle mi?
Evet.
Yani siz bugüne kadarki iyimserliğinizin tam tersi bir açıklama bu. Bu risk, bir risk görüyorsunuz.
Evet, yani bunu da söyleyeyim, hani Keynes'e sormuşlar niye fikir değiştiriyorsun diye. O da çünkü gerçekler yani yeni veriler geliyor demiş. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Bu son birkaç gündür çok yoğun bir şekilde iş dünyasına da bir operasyon çekileceği. Hatta Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı'na hazırlama örgütü diye gizli ve yasa dışı bir örgütün kurulduğuna dair haberler yayılıyor. Bunları yayan ben değilim. Şimdi ben bunların gerçek olması ihtimaline karşı beni izleyenleri uyarmak durumundayım.
Güven krizini biraz açar mısınız? Şimdi güven krizi oldu. İşte ne oldu? Ne oldu piyasalarda?
İşte bak yani yine Amerika'dan bakalım. Şu anda kimse Trump'a güvenmiyor. Euro dolar sene başında 1.03-1.05'ti. 1.13'e çıktı abi.
1.15'e kadar gitti.
Evet. Şimdi Amerika'da bu 1-2 ay içinde enflasyonda yükseliş olarak görülecek. Türkiye, Türk lirasının %10 değer kaybettiğini düşün. Ertesi ay enflasyon %5 artar. Yani işte güven krizi budur. Herkesin birden TL'den kaçtığını düşün. Hatta bankalardan Allah göstermesin ya. Ben depremde ondan çok korktum. Arkası gelseydi yani yüksek şiddette artçılar olsaydı insanlar paralarını bankadan çekerlerdi. Ben de çekerim. Kimseyi de suçlamam. O zaman yani Türkiye'de yurt dışına para kaçışı, kaçırılışı veya kaçırılışı değil, meşru yollarla transferi ve finansal sistemin daralmasının yarattığı şokları da yaşardık. Ve zaten yani ben iş dünyasının zor durumda olduğunu da kabul ediyorum. Finansa erişmekte büyük zorluk çeken iş dünyası çok ağır bir konkordato iflas kriziyle karşı karşıya kalabilir.
Tam da onu soracaktım Atilla Bey. Dediniz finansal kriz yok dediniz.
Aha.
Şimdi finans ekonomi çökmüyor dediniz. Ama bizde de yorum yapan birçok isim ekonomi çökmediğinde size enfik, yani çok büyük bir finansal kriz bekleyen pek yok yakın vadede, tabii ki dediğiniz gibi farklı şoklar dışında. Ama sanayinin, reel sektörün çökmek üzerinde olduğunu söyleyen çok isim var.
Bu soruyu bana her hafta soruyorsun ve her hafta benden aynı cevabı alacaksın. Abi şartlar bunlar, yani beğenmiyorsan fabrikanı da al ve çık git.
Bu kadar kolay basit mı ya?
Efendim?
Bu kadar basit mi bu işe?
Alışmak, hayır, kendisi başka bir şey yapsın ya. Yani mali işçilik işçi çıkartarak değil, teknoloji.
Peki o sanayici sanayideki tesisini satsın, fabrikasını satsın, gitsin parasını Türkiye mevduatta veya Eurobond'a falan yatırsın.
Çok iyi olur.
Nasıl çok iyi olur? Sanayi bir tanesi nasıl?
İşte bak ekonomideki dönüşüm mekanizmasını anlamayanlar için bu felaket senaryosu. Herkes fabrikasını kapatıp parasını %60'tan bankaya koyuyor. Peki şekerim, o paralar ne oluyor? Banka mevduatları alıp akşamları restoranlarda hapur hapur yiyor mu? Ne oluyor o paralara?
Verimsiz
şirketlere
kredi veriyor.
Daha verimli şirketlere kredi veriyor.
Emin miyiz onda?
Şimdi bak yine olayın içine bak. Ekonomik tartışmanın içine siyasi böyle birden şey yaptın. Yani yumruk kavgasına bıçak getirdin. Şimdi onu bilemem. Özel bankaların öyle verdiğini düşünüyorum. Bu Türkiye'deki yani dünyanın en temel ekonomik kurallarından biridir. Ekonomik sınırlı ekonomik kaynakların etkin dağılması. Adam fabrikasından para kazanıyorsa kapatıp bankaya koysun. O para o şartlar altında para kazanabilecek şirketlere gider ve çok hayırlı bir değişimdir. Geçici olarak işsizlik olur Ama bu konjonktürel işsizliktir, yapısal değildir. Birisinden çıkar, ötekisinin kapısından girer hiç. Bütün bunların acısız olduğunu da iddia etmiyorum. Ama olayın tek bir tarafından bakarak ekonomik gelişmeleri yorumlamanın ne kadar yanlış olduğunu söylüyorum. İş dünyası yani artık dersini almalı. Bak, yalnız Türkiye'de değil, bütün dünyada düşük faizle borçlanıp işlerini çevirme dönemi bitti. İflas ve konkordato sorunu Amerika başta olmak üzere bütün dünya şirketlerine yayılıyor. Bu konuda işte Birleşmiş Milletler Kalkınma Örgütü'nün raporu var. S&P 500, S&P Global'in notlarına baksınlar. Sebebi de gayet basit. Nisan ya da Mart sonu itibariyle International Institute of Finance'e göre dünyanın kendine 345 trilyon borcu var. 324 trilyon borcu var. Herkes borçlu. Neden? Çünkü dotcom'dan beri yani 20. yüzyılın başından beri sıfır faizle yaşamaya alışmış bir iş dünyasından bahsediyoruz. Ha, Fed faiz indirir ama hiçbir zaman sıfıra inmez. Reel faiz hiçbir zaman bir daha bu kadar düşük olmayacak. Herkesin Türkiye'de, dünyada da ayağını denk alıp bazı şeylerin değiştiğini görmesi ve kendini ona göre hazırlaması gerekecek. Türkiye'de maalesef bu yapılmıyor ya da dillendirilmiyor. Yani şunu makul olarak görebilirim. Ya kardeşim, sen yüksek faizle, düşük kurla benim canımı yakıyorsun. Bari iş dünyasıyla ilgili birkaç reform yap. Mesela işte özellikle yeni teknoloji şirketleri anketlerde cevap veriyorlar. Yani bize uygun bir yönetmelik yok.
Evet.
Hiçbir şekilde bize yardım edilmiyor. Bu şekilde itirazları kabul ederim. Haklı bulurum ve destek veririm.
Tabii haklısınız büyük ölçüde ama şu da var şimdi.
Pardon. Emrah, kaç dakika sürdü bu nutkum?
Nutkunuz acayip sürdü ya gerçekten. Bunu ayrıca koysak mı
çok
acaba?
Çok doymuşum onu, evet yani.
Şimdi tamam. Hani sanayideki değişim, işte çağ ayı kurduğuma falan, onun hepsi kabuydu. Onun için sadece sanayi firmalarını krize sokmak veya işte o dönüşümü kamunun zorlaması, devletin zorlaması olmuyor. İşte o bir paket. O paketin hiçbirini yapmayıp sadece faiz yükseltip onların kar marjına düşüp ona zarar ettirip işte değiştim.
Faiz eğitim,
işte hukuksal sistem hiçbir buna entegre değil ki. Sizin dediğiniz dönüşüm Türkiye'de olabilir mi sizce? Yani bir sanayici kapattı, parasını bankaya yatırdı. Oradan daha inovatif ve yeni çağ uyan bir şirkete para transferi, bunlar bence ütopik Türkiye'de şu anda.
Ya evet ama yani...
Gider bir tane inşaata gider o para.
Gitmez, kimse inşaat almaz ki bu faizlerden. Ya temel kurallar seçin daima zamanları geçerlidir. Tabii ki hukuk sisteminin falan daha iyi olması son derece faydalıdır. Ama bütün...
Eğitim.
Efendim?
Eğitim uyuyor.
Tabii bütün bunların hiçbirini inkar etmiyorum. Ama şunu da anlatalım. Yani kimse sanayiciye zarar vermek ya da vatandaş kredi kartı borçlarını ödemesin diye faiz arttırmıyor kardeşim.
Tabii ki.
Enflasyonla mücadele için arttırıyor. Bahsettiğimiz sorunlar, mesela sanayici, bugün Türkiye'de imalat sanayide çalışanların toplam istihdam oranı %16'dır. Hadi sanayiciyi rahatlatacak bir kur sistemine geçtik. O %16'yı da mutlu ettik. Onlara da daha yüksek ücret veriyoruz. Sanayici daha fazla para kazandı. Ama enflasyon %100'ün sorunu. Ve işte gördük, çok ufak bir kur şoku bile Nisan enflasyonunda bizim hesabımıza göre 1 puan ekledi.
Enflasyonu düşürmek tek başına başarı mıdır? Yani işte işsizliği çok arttırmak, ekonomi çok ciddi resesyona sürüklemek, sanayide çok ciddi kayıplar vermek.
Evet.
Enflasyonu düşürmek tek, evet. Yani enflasyonu düşürdük ama işte sanayimizin de yeter ki enflasyonu düşsün diyorsunuz.
Evet. Düşük enflasyon, yani diğer şartlar sabit kalmak kaydıyla. Düşük enflasyon bu toplumu o kadar rahatlatır ki. Bak, düşük enflasyon, mesela diyelim ki biz %5 enflasyona düştük. Bankalar derhal Türk lirası bazında uzun vadeli kredi vermeye başlar. Şirketler yatırım yapmaya başlarlar. İşçinin, emeklinin ücret talepleri azalır. Bütçe rahatlar ya da şirketler rahatlar. Dünyanın en, Allah yani deflasyondan saklasın bizi.
Müthiş bir şey oluyor.
Neyse, ben de gülüyorum bazen kendime.
Merak etmeyin, saklar bir şey ama.
Yani yüksek enflasyon kadar bir toplumun bütün yapısını tahrip eden bir şey bilmiyorum. Eğer ve zaten hiçbir merkez bankası ya da hükümet de uzun süre yüksek faiz politikası uygulamak istemez. Ama enflasyonun ilacı yüksek faizdir. Bunun tersini söyleyenleri kabul etmiyorum.
Ama işte Atilla Bey, insanın düşük tekhaneye ineceğine inancı yok. Yani biz bu bedeli ödüyoruz ama enflasyon yine de yüksek seyredecek. Seçim zamanı yükselecek. Biz bu bedeli boşuna ödüyoruz tartışması var. Bunu devam edeceğiz. Stüdyodaki gerginliği azaltırım. Ve Türk lirası aşırı mı değerli sorusuna geçelim.
Hayır, değil. Çok daha değerli olduğu zamanlar oldu ama çok hızlı değer kazandı. Bu tabii ki can sıkıcı bir şey. Bu konuda da görüşlerimi söyledim. Yani para birimleri bazen aşırı değerli, bazen aşırı değersiz olurlar. Bu gerek politika icabı, bazen de kendiliğinden olur. Mesela 2 gün önce Tayvan doları %7 çıktı. Yani hiçbir şey yok. Oluyor böyle serbest piyasada. Biz de bilinçli olarak Türk lirasına bir değer, yani reel anlamda değer kazandırma politikası var. Bu enflasyonu düşürmek ve enflasyon beklentilerini perçinlemek açısından kısmen faydalı oldu. Ama yani bunda daha 9 ay, en fazla 12 ay devam ederiz. Ondan sonra patlar bu iş. Bunu da biliyoruz. Yani bu aptalların cennetidir demişler bu sıcak para politikalarına. Evet. Yani bir noktada Merkez Bankası'nın veyahut da kamunun bu kuru tutma politikasından nasıl çıkacağını halka anlatması, yatırımcılara anlatması veyahut da bunun kendiliğinden oluşacağına dair bir algı oluşması lazım. Eğer bu 50 milyar dolar rezerv kaybı olmasaydı, bence yazın Merkez Bankası kurları tamamen serbest bırakıp elini silkeleyecekti bu işten, piyasa belirleyecekti ve çıkış gerçekleşmiş olacaktı. Yani Türk lirası gerçek salınıma bırakılmış olacaktı. Ama bu Ekrem İmamoğlu operasyonu o anlamda Merkez Bankası'na en az bir ay kaybettir.
Tüketim ithalatta bu yüzden artıyor değil mi? Türk lirasının değer olması.
Tabii. Bir de şeyden dolayı artıyor ya. Gelir dağılımı gittikçe bozuldukça.
Evet değil mi?
Yani eğer Türkiye'de fakirleşme veyahut da gelir eksikliği topluma eşit dağılsaydı bu şekilde olmazdı. Ama bak, çok enteresan bir veri. İşte OSD, Otomotiv Sanayicileri Derneği, her ay satılan otomobilleri yayınlıyor. Ticari araçlar ve yani daha düşük vergili araçlar. Ama ithal mallarına bak, 11 kişinin bindiği jipler, sedan jipler geliyor. Bir yandan halkın çok büyük bir kesimi, yalnız fakirler değil yani orta sınıf bile tüketim tercihlerinde fedakarlık yaparken en zenginlerin daha zengin olduğu bir ülkede yaşıyoruz.
Faizden %60. Bunun sorumlusu kim?
Efendim?
Bu sistemi kim kurdu?
Bu sistemi Mehmet Şimşek kurmadı. Bu sistemi Sayın Erdoğan'ın hataları kurdu. Mecburi olarak kuruldu. Niye Nihat Zeybekçi, Nurettin Bey ne oldu bu arada Sayın Nebahat?
Dükkanına kapatıyormuş Nurettin
Bey. Samimi olarak üzüldüm ama. Ya gelmiş
ben
geçmiş,
bir yerde okudum, 11 tane dükkan kapattı.
Gelmiş geçmiş en eğlendirici ekonomi bakanıydı ya.
Reytingimiz daha yüksekti.
Evet. Ya bu yani geçmişteki politikaların hatalarını ödüyoruz yeniden.
Peki bu ödüyoruz. Tam Mehmet Şimşek mecbur bu politika seti Fatih uyguluyor. Karan, evet. Fatih Karan tabii ki. Ama bunun sonucunu alıp almayacağımızı bilmiyoruz. Çünkü siyasi şoklar ve siyasi irade değil mi?
Ben çok açık konuşuyorum. Evet. Bir, yani bu siyasi şokların iş dünyasına yayılması. İkincisi, her ilaç belirli bir yere kadar faydalıdır. Biz o yolun ortasını açtık. Sonlarına doğru gidiyoruz. Turizm sezonunu atlatırız. Petrol 40'a düşerse, ki düşebilir, biraz daha ömrünü uzatırız. Ama yüksek faiz ve yani kuru tutarak gidebileceğimiz yerin sonlarına yaklaşıyoruz. Artık bırak yapısal reformları zaten unuttuk da muhakkak bütçenin devreye girmesi lazım. Ve bu Mehmet Şimşek'in yaptığı yollarla bunu başarmak çok güç. Yani Erdoğan'ın artık bir noktada önüne şapkasını koyup ben zenginlerden vergi alacağım.
Şimdi seçim geliyor. O çok zor da. Uyguladık, sonuna geldik. Sonunda da seçim ekonomisi başlatmak zorundayız iktidar olarak. O makası işte Mehmet Şimşek'in politikalarından seçim ekonomisi politikana değiştirdiğimizde ekonomi ne olur?
Nasıl yapılacağına bağlı. İki yol var. Bir, eskiden denendiği gibi yine NAS faizleri sıfırlama var. Bu öldürür Türkiye'yi. O zaman finansal krize gideriz. İkincisi, şu ana kadar yapıldığı gibi Fatih Karahan ve meslektaşlarını para politikası yönetiminde serbest bırakıp bütçe politikası üzerinden seçim kazanmaya çalışmak, yani ulüfe dağıtmak. O zaman bu politika başladıktan takriben 1-2 ay sonra enflasyonun kıpırdandığını, işte seçim döneminin ardından da zirve yaptığını görürüz. Sonra yine Mehmet Şimşek ya da başka, belki bu sefer Sayın Ali Babacan için, bilmiyorum.
Hocam seçim kaybeder belki.
Belki de seçimi kaybeder ama bilmiyorum, onu ben ömrümde görecek miyim emin değilim yani.
Onu seçim yaklaştığında bol bol konuşuruz. Şimdi son olarak e-ticaretle başladık, İKAS'la başladık. Yine İKAS'ın şemsiyesinde bir konuya devam edelim. Şimdi N11 Abu Dhabi'ye bir merkezi bir şirketi satıldı. Evet. E-ticaret firması. Ve enteresan bir şey olmuş N11'in satışıyla. Türkiye'de tüm e-ticaret şirketleri yabancı sermayen olmuş. Bana çok ilginç geldi. Evet. Bir ara Bankara Türkiye'de, biliyorsunuz, siz çok daha iyi bilirsiniz.
Estağfurullah.
Bankara yabancıya çok satılmıştı. AKP'nin ilk yılında.
Uber Eats'te
Trendyol, Go'yu. Evet. Satın aldı. Çoğunluk hissesini aldı. Şimdi e-ticaret tabii dünyanın şu anda, Türkiye'nin de dünyanın en popüler iş alanlarından bir tanesi. Ve Türkiye'de tabii tüketime dayalı büyüme modeli de var, nüfus hareketleri de var. O yüzden e-ticaret firmaları çok hızlı büyüyor, çok iyi ciro yapıyor. Yabancıya geçmesi nasıl değerlendiriyorsunuz?
Çok iyi, vallahi yeterli sermayeye kavuşurlar. Bizim bu kanımıza işlemiş sever sendromundan kaynaklanan yabancı sermaye düşmanlığından vazgeçmemiz lazım. Bu insanlar gelip şirketi kapatıp malını talan etmeye geliyorlarsa kesinlikle mani olalım. Ama şirkete teknoloji koyup yeni sermaye koymaya geliyorlarsa istihdamı arttırır. Bak bunu Emrah kayıtları bul, lütfen bunun içine, yani patronun müsaade ederse koy ama koymaz biliyorum. Bu yurt dışından, yani yabancı e-ticaret sitelerinden getirilen mallara vergi konulduğunda, evet, ben bunun çok yararlı olduğunu, Türk e-ticaretini destekleyeceğini söylemiştim. Yine bu müstehsi
Gülüşüm.
Evet ve mütehakkir bakışlarla karşı karşıya kalan. Şimdi tabii geliyorlar. Çünkü neden? Yabancı sermayenin en sevdiği şey devlet tarafından koruma altına alınmış bir sektördür. İkincisi, dünyada iki gün önce yayınlandı. Türkiye'de e-ticaret hacmi daha 90 milyar. İşte perakende 600 milyar falan herhalde. Yani onun %15 falan civarında. Bunun daha %25'lere falan yükselmesi lazım. Çok bakir bir sektör daha. Biz yaşadığımız bölgeler veyahut da sosyal çevremiz nedeniyle herkesin e-ticarete aşina olduğunu düşünüyoruz ama böyle bir şey söz konusu değil. Yani bunun daha Türkiye çapına yayılabileceği.
Daha potansiyel yüksek diyorsunuz.
Çok daha yüksek.
Yani peşkeş çekemiyor şirketlerimiz yabancılara, değil mi?
Ya bir özelleştirme olsa, yani bunu ciddiye alıp tartışırım da, yani alan memnun, satan tabii memnun.
Ben kimin de söylemiyorum. İnandığım için değil yani. Sormak için soruyorum. Gazeteci olarak, ben gazeteciyim biliyorsunuz.
Tabii.
Farklı fikirleri size sormak zorundayım. Evet, çok teşekkür ediyoruz İKAS'a. Bu gergin yayın sponsor oldukları için. Bazıları yorum olarak yazıyor. Siz de TV çok kızlıyorsunuz falan diye.
İğne mi getir?
TV'ye kızdım Coca-Cola diye. Keşke koyulsa. Çok teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Başka yayına da görüşmek umuduyla.
İKAS'a teşekkürlerimizle.
Oğlum şu malları bir satamadım ben.
Nereden satacağım baba?
Kendi e-ticaret sitenden. Ben mi anlatayım?
Ben anlatayım. İKAS'la kendi e-ticaret sitenizi ücretsiz açabilirsiniz. HepsiJet işbirliğiyle ürünlerinizi 59 TL'den başlayan fiyatlarla güvenle kargolayabilirsiniz. Üstelik FİBA Banka'dan İKAS'lılara özel %0 faizli 75 bin TL'ye varan ticari kredi imkanı var. E-ticaretteki tüm ihtiyaçlarınıza çözüm İKAS'ta. İKAS, KOBİ'lerin yanında.